Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler, Gönül Kâbesini Yıkma başlıklı yazıyı sunacağız. Fahri Kainat Efendimiz bir tavaf esnasında Kâbe'ye hitaben şöyle buyurmuştur. Ey Kâbe! Sen ne kadar güzelsin ve kokun da ne güzel. Sen ne yücesin. Senin hürmetin de ne büyük. Ama bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, bir müminin Allah katındaki kıymeti senin kıymetinden daha büyüktür. Müminin malının ve kanının hürmeti de böyledir. Abdullah bin Amr'ın naklettiği bu hadisi şerif, mümin bir kulun Cenab-ı Hak indindeki yüksek değerini ifade etmektedir. Yine bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Allah Teala sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar. Yani kalpler bir nazargahı ilahidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın nazar kıldığı bir kalbe diken batırmak, bir insanı yüzüne karşı ayıplayıp küçük düşürmek, hoşlanmayacağı sözlerle gıyabında çekiştirip kötülemeyi huy edinmek en büyük günahlar arasındadır. Rabbimiz ayeti kerimede bu kimseleri şöyle ikaz etmektedir. İnsanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretiyle eğlenmeyi adet haline getirenlerin vay haline. Yunus Emre Hazretleri de bir gönle eza vermenin ne ağır bir cürüm olduğunu şöyle ifade buyurmuştur. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönülü yıkar ise. Ashab-ı kiram devrinde yaşanmış olan şu hadiselerde gönül incitmenin bir Müslümana asla yakışmayan davranışlar olduğunu çok açık bir surette beyan etmektedir. Sahabeden Sabit bin Kays'ın kulağı biraz ağır işitiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclisine geldiği vakit yanı başına oturabilsin de onu rahat işitebilsin diye kendisine yer açarlardı. Yine bir gün gelmiş ve açılın diye müsaade isteyerek insanların arasında ilerlemeye başlamıştı. Bir adam ona, ''Oturacak yer buldun otur.'' dedi. Sabit öfkeli bir şekilde oturdu ve adamı göstererek, ''Bu kim?'' diye sordu. O zat da kendisini tanıttı. Sabit bin Kays, filan kadının oğlusun diyerek onun annesini cahiliye döneminde ayıplandığı bir vasfıyla zikretti. Bunun üzerine adamcağız utanarak başını önüne eğdi. Bu hadise üzerine, ''Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın.'' ayeti nazil oldu. Yine peygamber müezzini, Bilal siyahiydi. Ebu Zer ona bir kızgınlık anında, ''Ey kara kadının oğlu!'' diye hitap etmişti. Bu sebeple Resulullah Efendimiz'in ikazına muhatap olmuştu. Ebu Zer'in daha sonraki bir halini Mağrur bin Süveyd şöyle anlatır. ''Bir gün Ebu Zer'le karşılaştım. Üzerinde değerli bir elbise vardı. Aynı elbiseden kölesinin üzerinde de olduğunu görünce kendisine bunun sebebini sordum. Ebu Zer, Resulullah zamanında bir kişiye hakaret ettiğini ve onu annesinden dolayı ayıpladığını anlattı. Bunun üzerine Nebi ona şöyle buyurmuş. ''Sen, kendisinde cahiliye huyu bulunan bir kimsesin. Onlar sizin hizmetkarlarınız ve aynı zamanda kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa, kendi yediğinden ona yedirsin, giydiğinden de giydirsin. Onlara üstesinden gelemeyecekleri şeyleri yüklemeyin. Şayet yükleyecek olursanız kendilerine yardım edin.'' Bir keresinde Hafsa validemiz menşei dolayısıyla Safiye validemize Yahudi kızı diye hitap etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Hafsa'yı Allah'tan korkması hususunda ikaz etmiş, bu sözlerden dolayı incinerek ağlayan Hazreti Safiye validemizi de şu sözlerle teselli etmişti. Sen bir peygamberin, Harun'un kızısın. Amcan Musa da peygamberdir. Şu an yine bir peygamberin nikahı altındasın. O hangi konuda sana karşı övünüyor? Allah'ın bir kulunu küçük görmek ve gönlünü incitmek, onu yaratan Rabbimizi gazaplandıran bir hadisedir. Bu sebeple bir gönül incitme korku ve endişesi, hak dostlarını adeta titrek bir mum gibi hassas kılmıştır. Her insana yaratanından ötürü rikkat, şefkat, merhamet, af ve keremle muamele etmeyi düstur edinmişlerdir. Hatta onlardaki bu engin zarafet ve nezaket, bütün mahlukata şamil bir haldedir. Nitekim hak dostlarından Bayezid-i Bistami Hazretleri, bir yere seyahat ederken bir ağaç altında durur ve yemek yer. Ardından yoluna devam eder. Bir müddet gittikten sonra torbasının üzerinde bir karınca görür ve "Allah'ın bu mahlukunu vatanından ayrı düşürdüm." diyerek geri döner. Karıncayı tekrar o ağacın altına bırakır. Şair Firdevsi, Şehname adlı eserinde ne güzel söyler. Bir yem tanesi çeken karıncayı dahi incitme. Çünkü onun da canı vardır. Cansa tatlı ve hoştur. Şu ayeti kerime, hak dostlarındaki bu yüksek kalbi kıvamın bazı hususiyetlerine işaret etmektedir. O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Aslında kimseyi incitmemek her ne kadar zor olsa da nispeten insanın elindedir. Lakin bir de kimseden incinmemek vardır ki o çok daha zordur. Zira iradeyle kalbe hakim olabilmek çok zordur. Tasavvufi terbiyenin bir hedefi de kula bu iradeyi kazandırabilmektir. Nitekim Sami Efendi Hazretleri yüksek tahsilini tamamlayıp memleketi Adana'ya dönmek arzusundayken Bayezid Meydanı'nda Seyfi Baba isminde bir Allah dostuyla karşılaşır. Bu zat Sami Efendi'nin zarafet ve nezaketini görünce nereli olduğunu, İstanbul'da neyle meşgul olduğunu sorar. Hazret, yüksek tahsilini tamamladığını ifade ederek durumunu arz eder. Seyfi Baba ona, "Sizi yeni bir tahsile başlatmama müsaade eder misiniz?" der ve onu Koca Mustafa Paşa semtinde bulunan Kelami dergahına götürür. Yolda sohbet ederken Sami Efendi'ye der ki, "Evladım, senin bu zahiri tahsilin kafi değil. Sana kişiyi iki cihan saadetine götürecek esas tahsili tavsiye edeyim. Bu yeni başlayacağınız irfan mektebinin ilk dersi kimseyi incitmemektir. Yani elini ve dilini muhafaza etmektir. Son dersi de asla incinmemek, yani kalbini Allah'a rahmetmek suretiyle muhafaza edebilmektir. İşte bu hal, Halık'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzını kazanmaktır. Yaratanından ötürü hiç kimseye kırılmamaktır. Affede affede ilahi affa layık hale gelebilmektir. Şüphesiz ki incitmemekle incinmemek arasında kat edilmesi gereken uzun bir mesafe vardır. Bu yolda ilerleyebilmek büyük bir gayret ve mücahede ister. Fakat şahsına yapılan incitici davranışlara karşı sırf Allah'ın rızasını umarak affedebilme dirayetini gösterebilmek Rabbimizin hoşnutluğuna vesiledir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanları Tebük seferine çıkacak orduya yardım etmeye çağırdığı gün fakir sahabilerden Ulbe bin Zeyd gecenin bir kısmı geçince kalkmış, namaz kılmış ve Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etmiştir. Ey Allah'ım! Sen cihada çıkmayı emir ve teşvik ettin. Halbuki benim, Resulullah Efendimizle birlikte cihada çıkabileceğim bir hayvanım yok. Böyle bir imkanım da olmadı. Ben de malım, bedenim ve haysiyetim konusunda bana herhangi bir haksızlık yapan bütün müminlere hakkımı tasadduk ediyor, helal ediyorum. Sabah olunca Resulullah'ın yanına gelip, ''Ya Resulallah, elimde sadaka olarak verebileceğim bir şey yok. Ben de bana dil uzatıp gıybet edenlere hakkımı tasadduk ediyorum. Beni üzen veya bana kötü söyleyen ya da benimle alay edenlere hakkım helal olsun.'' dedi. Sevgili Peygamberimiz, aşk, muhabbet ve samimiyet dolu olduğu kadar af, diğerkamlık, fedakarlık ve merhametle de yüklü olan bu sözler karşısında sadece ''Allah sadakanı kabul etsin.'' buyurdu ve başka bir şey söylemedi. Ertesi gün bir münadi, ''Dün gece tasaddukta bulunan kişi nerededir?'' diyerek seslendi. Kimse çıkmadı. Peygamber Efendimiz de, ''Şu gece tasaddukta bulunmuş olan kişi nerededir?'' diye tekrar sordu. Hiç kimse ayağa kalkmadı. Allah Resulü bir daha tekrar ederek, ''O sadaka veren kimse neredeyse ayağa kalksın.'' buyurdu. Ulbe ayağa kalktı. Resul-i Ekrem Efendimiz ona, ''Ben senin sadakanı kabul ettim. Seni müjdelerim. Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, sen sadakası kabul olunanların divanına yazıldın.'' buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabıyla birlikte otururken, ''Sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir?'' diye sormuştu. Oradaki sahabiler, ''Ebu Damdam kimdir?'' diye hayretle sordular. Zira kendisini tanımıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. ''Sizden önceki kavimlerden birine mensuptu. Bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum.'' derdi. Ne güzel bir af misali. Kendisine karşı yapılacak dedikodu, gıybet, hakaret gibi hazmedilmesi çok zor olan ve hesabı kıyamete kalan hataları peşinen affettiğini Allah'a arz ediyor. Maalesef günümüzde bu nevi gönül hassasiyetlerinden mahrum nice insan, sözünün neticesini ölçüp tartmadan, kullandığı kelimeleri gönül süzgecinden geçirmeden, aklına eseni kolayca dillendirebiliyor. O sözün, mümin kardeşinin gönül aynasını paramparça edebileceğini hiç dikkate almıyor. Kıyamet günü, kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter hitabına muhatap olacağını unutuyor. Dolayısıyla bir mümin, beşeri münasebetlerinde kalp kırmamaya, gönül incitmemeye gayret etmeli ve sehven yaptığı hatalardan dolayı da daima muhatabından helallik almaya çalışmalıdır. Zira Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır. Yine şu hadisede ahirette müşkil duruma düşmemek için dilimize sahip çıkmanın lüzumunu ne güzel ifade eder. Bir gün Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz'e hangi ameli işlemenin daha hayırlı olacağını sormuş ve bu meyanda pek çok ameli salih saymıştı. Fakat Efendimiz her seferinde insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyurmuştu. Muaz, anam babam sana kurban olsun. İnsanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir? Diye sorunca, Efendimiz ağzını gösterdi ve hayır konuşmayacaksa susmak buyurdu. Muaz, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye tekrar sorunca da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Muaz'ın dizine hafifçe vurarak şöyle buyurdu. Allah hayrını versin ey Muaz! İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız, zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz. Rabbimiz cümlemizi gönül incitmekten, farkında olmadan bir kalbe diken batırmaktan muhafaza buyursun. Gönüllerimizi, içinde bütün mahlukatın huzur bulup müstefit olduğu bir rahmet dergahı eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül İkliminden İnciler köşesindeki Gönül Kâbesini Yıkma başlıklı yazısını paylaştık. Ve son olarak Şefika Meriç imzalı Asıl Tehlike Zihni ve Fikri Savrulma başlıklı yazıyı sunacağız. Nesiller değişiyor, zaman sayı bakımından değişse de mekanlar aynı. Yılların adı farklılaşsa da gün sayısı, ay sayısı ve günün uzunluğu değişmiyor. Aslında eşyaya ve mekana dair her şey muhteva bakımından ilk halini koruyor. Değişen nedir peki? Değişen insan nesli. Kişiler, toplumlar, cemiyetler zaman içinde değişiyor. Eskiler gidiyor, yeniler geliyor. Yeniler eskilerin oluşturduğu kültür mirasının üzerinden yeni anlayışlar, hatta yeni hayat şekilleri ortaya koyuyorlar. İşin özüne baktığımızda insanların karakterleri ve fıtratları da aynı. Fakat düşünce ve davranışları zamanın ihtiyaçlarına veya çevrenin dayatmalarına göre durmadan şekil değiştiriyor. Her gün farklı rüzgarlar esiyor. Dünya çapında her gün bir önceki güne göre farklı, bir o kadar da ilginç yenilikler ortaya çıkıyor. Şüphesiz değişim, dönüşüm, farklılaşma tabii bir durum. Hayatın hep aynı hal üzere kalması beklenemez. Ancak iyiden kötüye, doğrudan yanlışa ve güzelden çirkine doğru bir değişim, insanlık açısından herhalde bir ilerlemeyi değil, tam aksine geri gidişi göstermektedir. O halde değişimin hangi konularda olması makul ve meşrudur? İslam değişim konusunda ne demektedir? İnsanlar neyi değiştirdiklerinde daha mutlu olurlar? Hangi konularda değişim söz konusu olmamalıdır? Allah Teala yeryüzüne bir takım değişmez kanunlar koymuştur. Sünnetullah adı verilen bu kanunlar fizik, kimya, biyoloji ve benzeri teknik alanlarda bulunduğu gibi fert ve toplum hayatında da geçerlidir. Bunlar, insanların ve toplumların karakterini ortaya koyar. Bunlarda bir değişim yoktur. İşte bu değişmez özellikleri ıslah etme gayesine matuf olan inanç, ahlak ve ibadet esasları da değişmez. İnsan tabiatını ortaya koyan, onun zaaflarını ve faziletlerini gösteren ilahi prensipler, insanın nasıl yüceleceğini ve nasıl vahşileşeceğini tam olarak tespit etmiş ve bunun yollarını göstermiştir. Bu ana istikamette farklı vasıtalar kullanılması, zamana, mekana ve gelişmeye uyum sağlayacak değişikliklerin olması normaldir ve hatta gereklidir. Mesela insanın mal biriktirme ve uzun yaşama hırsı vardır. Dinimiz fıtrattaki bu değişmez özelliğin hayra kanalize edilmesini, kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermeyerek zarar vermeyecek bir sınırda tutulmasını emretmiştir. malı biriktirmek için helal yollardan rızık peşine düşülmesini, biriktirilen maldan toplumun hakkı olan payın zekat, sadaka, infak ve isar yollarıyla tekrar topluma kazandırılmasını emretmiştir. Böylece kişinin iç dünyasındaki cimrilikle mücadeleyi bir hedef olarak ortaya koymuştur. Ana prensip bu olunca insanın hangi vasıtaları kullanarak cömertlik yapacağı, muhtaç ve sıkıntıda olan varlıklara hangi şekillerde infak edeceği günün şartlarına göre değişiklik arz eder. İslam, biraz önce ifade ettiğimiz gibi ana prensipler hususunda değişimi hoş görmezken, vasıta hükmündeki prensiplerde esneklikler ortaya koymuş ve zamana göre ahkamın değişmesine kapı aralamıştır. İslam, insan için gelmiştir. İnsanın iki dünya saadetini hedeflemektedir. Bu sadece götüren yolları göstermekte ama görünüşte saadet olup aslında felaket olan kolay ve hazır yollardan da uzak tutmaktadır. Bir misal olmak üzere insanın başkalarına yardım etmek gayesiyle de olsa faizden, kumardan veya kara borsacılıktan para kazanması kabul edilemez. Bu her ne kadar içinde iyi niyet barındırsa da insanların genelinin ve toplumun aleyhinedir. Belki sonuçta birkaç kişi mutlu olacaktır ama binlerce kişi mağdur ve mazlum hale dönüşecektir. İşte bu yüzden İslam, fert ve toplum arasındaki dengeyi çok güzel kurmuş, ferdin ihtiyaçlarını karşılarken toplumu mağdur etmemiş, toplumu abad edeceğim derken de ferdi ve ihtiyaçlarını hiçe saymamıştır. İslam teoriden ibaret, hamasi nutukların atıldığı bir ideoloji değildir. Bilakis o, insanı kemale erdirmeye çalışan, onun inanç, ahlak ve davranışlarını olgunlaştıran bir hayat nizamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de köşesinden projeler üreten bir filozof değil, söylediği her şeyi bizzat tatbik eden, hayatın içinde ama en güzel insan modeli ortaya koyan yüce bir peygamberdir. O iman ve aksiyon insanıdır. Söylediği her şeyi yapmış, yapmadığı bir şeyi de kesinlikle söylememiştir. İslam'ın ve Kur'an'ın çağları aşan hitabı, eskimeyen, pörsümeyen ve her zaman fikri ihtiyaçlara cevap verebilen bir muhtevaya sahiptir. İslam karşımızda sarsılmaz bir kale, Kur'an ve sünnetse onun yükselen burçları gibi dururken, Müslümanlık şuurunun bu denli savrulmaya ve zafiyete uğramasının sebeplerinin araştırılması ve tartışılması gerekir. Özellikle İslam'ın istediği insan kalitesinden gittikçe uzaklaşmak neyle izah edilebilir? Bugün Müslümanların dünya çapında büyük bir fikri, ahlaki, iktisadi buhran yaşadığı ortadadır. Ellerinde bu kadar güzel bir din, bu kadar şaşmaz bir kitap, bu kadar mükemmel bir hayat nizamı olan peygamber varken, Müslümanlar bu acınacak duruma nasıl düşmüş veya düşürülmüştür? Müslümanlar değişim rüzgarını nasıl anlamış ve ne şekilde uygulamışlardır ki fikri ve ahlaki bir savrulmaya uğramışlardır? O halde meseleye en başından başlamalı, İslam'ı en mükemmel şekliyle ve ilk kaynaklarından süzerek öğrenip yaşamalıdır. Acilen Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin ördüğü Müslüman şahsiyetine ihtiyaç vardır. Bu, Kur'an'ın istediği ölçülerde bir Müslüman karakteri, Resulullah'ın belirlediği ölçülerde bir müminlik kıvamıdır. Müslüman ferdi bu ölçüler içinde dokunmadıktan sonra Müslüman bir cemiyet hayatı teşekkül edemez. Çünkü toplum, fertlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Fertler ne kadar yetişmiş ve sağlamsa, toplumlar da o kadar sağlıklı ve mukavemetli olur. Fertlerin birbirine sevgi ve bağlılığı da toplumun yapısını perçinler. Bu sebeple İslam, müminleri iman kardeşliğiyle birbirine bağlamıştır. İnsanların zor zamanlarda güçlü kalması da manevi değerlere bağlılıkları nispetindedir. Eğer güçlü bir iman, yerleşmiş ve doğru bir tevekkül ve teslimiyet anlayışı yoksa, insanların en küçük badireleri atlatması bile zor olur. maneviyatı diri tutan hususlar iman, ihlas ve takva üzere yaşanan müstakim bir hayat çizgisidir. Asıl tehlike ameli hata ve zafiyetlerin olmasından ziyade kalbi ve zihni olarak savrulma yaşanmasıdır. İslam'ı ve Müslümanlığı kendi heveslerimiz yönünde yorumlamak, İslam'ın özünü unutup zamanın ve şartların durumuna göre değerlendirmek asıl korkulması gereken tehlikedir. İslam, her birimizin zihin dünyasında sabit ve ilahi emir olması yönüyle sarsılmaz bir şekilde durmalı, biz kendi hayatımızı ona göre tanzim etmeliyiz. Ahiret ve hesap günü kaygısıyla yaşanan bir hayat, ancak sınırlarını bilen, kulluğunun farkında olan bir insanın hayatı olabilir. Hangi statü ve dünyalık imkanı içerisinde olursak olalım, dünyaya üryan geldiğimiz gibi, dünyada kazandığımız bütün sıfatlarımızdan arınarak tekrar Rabbimizin huzuruna bir kefenle gideceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Onun huzurunda kıymet ifade eden sıfatımız sadece ve sadece kulluk, müminlik sıfatımız olacaktır. Belki her hususta en mükemmel davranış modellerini ortaya koymamız mümkün değildir. Zaten Rabbimiz bizim beşeri zaaflarımızı bizden daha iyi bildiği için bize böyle bir sorumluluk da yüklememiştir. Mühim olan kalp ve zihin dünyamızı Allah'ın rızası istikametinde programlamak ve nefeslerimizi gücümüz yettiği nispette bu gaye uğrunda seferber etmektir. Nasıl bir yere gitmek üzere yola çıkan insanın çukur ve engebelere göre yolu bazen zorlaşırsa veya yağmura, rüzgara göre güzergahında biraz değişiklikler olursa da o gayesinden sapmadığı müddetçe doğru yolda yürümeye devam edecektir. Er veya geç hedefine varacaktır. İşte zihnin ve kalbin ilahi rızaya ulaşmayı hedeflemesi bu yolcunun durumu gibidir. O, her ne kadar çevre şartlarıyla bir takım sıkıntılar ve zorluklar yaşasa da, zihni ve manevi bir savrulma yaşamadıkça gayesine adım adım yaklaşacaktır. Bizi bu asil gaye uğrunda muvaffak kılacak yine Rabbimizdir. Değerli dinleyenlerimiz, programımıza bu akşam son olarak Şefika Meriç imzalı Asıl Tehlike, Zihni ve Fikri Savrulma başlıklı yazıyı paylaştık. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısından yazılar paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.